Ayrım 10.
Biricik kızının böylesine korkunç bir cinayete neden olduğundan habersizdi padişah. Olay kısa zamanda halk arasında yayıldı. Padişahın durumu bildiğini sananlar ona lanetler yağdırmaya başladılar. Vezir üzüntü içindeydi. Padişaha halkın duygularını bildirmek üzere huzuruna çıktı. Efendimiz, böylesi önemli bir durumda sessiz sedasız kalmak şanınıza yakışmıyor. Lütfen suçlu kimseye cezasını en kısa sürede veriniz, dedi. Bir şey anlamadı bu sözlerden padişah. Yine neden söz ediyorsun Allah aşkına? Sarayda işlenen acı cinayetten haberiniz olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Ne cinayeti vezir, açık konuşsana. Vezir olanları bir bir anlattı padişaha. Yüreğine inecekti az daha. Olayı hemen araştırıp kızıyla eşini uzak bir bağa sürdürdü ve geçici bir süre orada kalmaya mahkum etti. Bir tür tutuklamaydı bu. Padişahın üzüntüsü anlatılamayacak gibiydi. Vezir doğru söylemişti, uyardığı zaman gerekeni yapmamıştı. Kuyumcu için ölüm buyruğu çıkarttı. Fakat kurnaz adam önceden haber alarak kaçmıştı. Bir gün sultanın tutuklu bulunduğu bağdaki eve gitti, gizlice görüştü. Sultan kız ateş püskürüyordu kuyumcuya. ''Defol alçak, sana uyup zavallı kızın kanına girmekle kalmadım, babamın da hışmına uğrayarak özgürlüğümden doğuldum. Hemen defol, gözüm görmesin seni.'' Kuyumcu artık duramazdı orada. Ayrıldı üzüntü içinde, bir yandan da pişmanlık duyuyordu. Bir zaman serseri serseri dolaştı ortalıkta. Sonunda yolu bir köye uğradı. Köylüler köyün girişinde gizli bir yere yırtıcı hayvanlar için tuzak kurmuşlardı. Derince bir çukur kazmışlar, üzerini de çer çöplü örtmüşlerdi. Bir kaplan yavrusuyla maymun duruyordu tuzağın yanında. Kuyumcu hırsla atıldı üzerlerine, yakalayıp satarım diye düşünerek. Hayvanlar bu ani saldırı karşısında ürktüler ve kuyumcuyla birlikte çukura düşüverdiler. Kuyuda meğer bir yılan yok muymuş? Adamı aldı bir tasa, belindeki hançeri çıkarıp hazır bekledi. Fakat hayvancağızların derdi ortaktı. Birbirleriyle dolaşarak ellerine bir şey geçmeyeceğini düşündüler. Sessizce beklemeye başladılar. Çok geçmeden bir ayak sesi duydular. Oradan geçmekte olan bir gezgin onları görünce, öncelikle adamı kurtarmalı diyerek kalınca bir halat sallandırdı çukura. Kuyumcudan önce maymun davrandı ve bir çırpıda ipe tutunarak yukarı çıktı. Onu kaplan yavrusu ve yılan izledi. Kuyumcu, ''Beni bırakmayın burada, lütfen beni de çıkarın.'' diyerek ağlamaya başladı. Gezgin elinden ipi tekrar sarkıtmak istedi. Maymun atıldı. ''Bize yaptığınız bu iyilik için ne kadar teşekkür etsek azdır. Kaplan da, yılan da size en küçük bir zarar vermek düşüncesinde değil. Ben zaten zararsız sayılırım sizin için.'' Madem gezginsiniz, yolunuz düşerse yuvalarımıza bekleriz sizi de. İyiliğinizin karşılığında bir şeyler sunmak isteriz. Fakat bizden size öğüt olsun, lütfen kurtarmayın şu adamı. Onun hayvanlara bir yararı yok ki, insanlara olsun. Gezgin maymunun söylediklerine pek kulak asmadı, üstelik kuyumcuyu da tanımıştı. Padişahın ne denli önem verdiğini biliyordu ona. Ne çare ki son olaylardan habersizdi. Sonunda ipi sallandırdı gezgin. Kuyumcu da tutunarak çıktı yukarı. O da gezgine teşekkür etti, adres bıraktı. Yolu düştüğünde mutlaka uğramasını rica etti. Ayrıldılar. Her biri bir yöne doğru gitti. Kuyumcu yine epey zaman serseri serseri dolaştı. Padişahın kızgınlığı geçmiştir diye düşünerek ülkesine geri döndü. Kuyumcunun tahmin ettiği gibi padişah artık yatışmıştı. Aradan çok zaman geçmişti. Kuyumcu canını kurtarmıştı kurtarmasını ama padişahtan eski ilgiyi de bulamadı. Sultanı bile bağışlamamıştı çünkü. En iyisi sessiz sedasız bir köşede durmak diye düşünüp tekrar yalnızlık köşesine çekildi kuyumcu. Öte yandan gezgin o ülke senin, bu ülke benim dolaşmış ve 300 altın kazanarak yurduna dönmek üzere yola koyulmuştu. Derken karşısına azılı iki hırsız çıkarak neyi var ne yok elinden almıştı. Gezgini hırsızlar bir ağaca bağladılar, ölsün diye bırakıp gittiler zavallıyı. Çaresizlik içinde bağırıp durmaktayken adam ansızın maymun çıktı karşısına. Gezgini görür görmez, ''Vay, sen bizi o derin çukurdan kurtaran adamsın, aman Allah'ım, kim bağladı seni buraya?'' diyerek ipi çözdü. Gezgin başından geçenleri anlatınca maymun çok üzüldü. ''Haydi yuvamıza gidelim de dinlen orada biraz.'' dedi. Yola çıktılar, gide gide evine geldiler. Maymun türlü meyveler çıkarıp ikram etti gezgine. Adamcağız kaç gündür açtı. Bir güzel karnını doyuruverdi. Maymun, siz dedi, dinlenin, ben hırsızların peşine düşeceğim. Çok geçmez altınlarınızı da alarak geri dönerim. ve gezginin bir şey söylemesine fırsat vermeden hızla uzaklaştı. Hırsızlar epey zaman yol aldıktan sonra bir çeşmenin başında dinlenmek üzere uyumuşlardı. Maymun sessizce heybelerini karıştırdı, gezginin altınlarıyla birlikte diğer mücevherleri de alıp yakında bir yere gömdü. Ağacın yüksek bir dalına çıkıp beklemeye başladı. Hırsızlar uyandıklarında eşyalarının karmakarışık olduğunu görünce telaşlandılar. Bu işsiz yerde kim olabilir ki? Biri, bizim gibi bir hırsız olmalı, dedi. Saçmalama, dedi öteki. İnsan ne arasın burada? Mutlaka cin peri işidir bu. Hadi durmayalım, kaçalım. Korku içinde uzaklaştılar oradan. Maymun dönüp gezgine haber verdi. Geldiler, gömdüğü yerden çıkardılar altınları. Gezgin böylece yitirdiğinden daha çoğunu bulmuştu. Gezgin maymuna teşekkür ederek ayrıldı. Artık doğruca ülkesine gidecekti. Yolu ormana düştü. Giderken ansızın korkunç bir ses işitti. Korkudan olduğu yere çakıldı kaldı. Birden çalılıklardan bir kaplan çıkmasın mı? Az daha ödü kopuyordu gezginin. Dizlerinin bağı çözüldü. Her yanı titriyordu. Kaplan salyalı ağzını açmış, iştahla yaklaşıyordu ona. Birden durdu. Gezgin gözlerini kapamış bekliyordu. Kurtulmanın imkansız olduğunu sanıyordu. Ses çıkmayınca açtı gözlerini. Kaplan dile geldi. Aman Allah'ım, sen olsun. Sen, kuyudan beni kurtaran gezgin. Yahu ne arıyorsun buralarda? Gezgin de hatırlamıştı kaplanı. Ticaretimi yaptım, yurduma dönüyorum, dedi. Kaplan, şu gördüğün çiftlikte padişahın kızı kalıyor. Bir de gerdanlığı var ki görme gitsin. Onu da alıp getireyim sana. Kazancın iyice artsın. Ülkene zengin dönersin. Gezgin, bana, dedi. Kanlı para lazım değil. Lütfen böyle bir şeye kalkışma. Kaplan üzüldü. Bak, dedi. Darılırım sana. Sen unutamadığın bir iyilik yaptın bana. Bırak da karşılığını vereyim. Gezgin ne kadar direttiyse de kaplanı razı edemedi. Peki, dedi. Nasıl bilirsen öyle yap. Kaplan gidip bir süre sonra pençeleri ve ağzı kanlar içinde döndü. Elinde olağanüstü güzellikte bir de gerdanlık getirmişti. Gezgin gerdanlığı çaresiz alıp düştü yola. Şehre gelir gelmez kuyumcuyu merak etti. Bir zaman aradıktan sonra evini buldu. Kuyumcu evdeydi. ''Oo, sevgili dostum, nerelerdesin? Epey zamandır yoktun.'' Gezgin, ''Yeni döndüm.'' dedi. Ve kuyumcuyla bir hayli söyleştiler. Gezgin, kuyumcunun artık padişahın gözünden düşmüş olduğunu öğrenince çok üzüldü. ''Üzme kendini dostum.'' dedi kuyumcu. ''Her şey olacağına varır.'' Gezgin'in aklına ilginç bir fikir geldi. ''Bak.'' dedi. ''Bende bir hayli mücevher ve altın var. Dilersen tekrar işe başlayabilirsin. Ortak bir dükkan açalım ha, ne dersin?'' Koyuncu gözlerine inanamıyordu. Bu gerdanlık, bu sultan hanıma yaptığı gerdanlıktı. Nereden buldun bunu? Gezgin de anlattı başından geçenleri. Koyuncu kurnazca güldü. Pekala dedi, kabul ediyorum önerini. Ve ertesi gün hemen padişaha gitti. Aklı sıra gezgini suçlayacak, sultan kızı onun öldürdüğünü ispatlayacaktı. Böylece tekrar padişahın gözüne girebileceğini düşünüyordu. Düşündüğü gibi de oldu. Zavallı seyyah ne olduğunu anlamadan apar topar saraya götürüldü. Padişah ferman etti. Bu soysuzu götürün, uyuz bir eşeğe ters bindirerek sokaklarda gezdirin. Sonra da zindana atın, yarın şafakta kent meydanında idam edilecek. Kuyumcu kız kız gülüyordu. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Padişah yaptığına karşılık ödüllendirmiş, yeniden dostluk kurmuştu onunla. Zavallı gezginin başına bunlar da mı gelecekti? Yaralı bir eşeğin üzerinde utanç içinde gezdirildi ve hücreye hapsedildi. Gece yorgunluktan dalıp gitmişti ki garip bir ses de uyandı. Islık gibiydi. Baktı bir yılan. Zavallı dedi kendi kendine. Yarın nasılsa öleceğim. Bari sen sokuver de bu gece olsun. Yılan dile gelip senin dedi. İyiliğini unutmadım. Bir süre izledikten sonra uğradığın haksızlığı görünce nasıl ödeyebilirdim yaptığını diye düşündüm. Sonunda valide sultanı zehirledim. Şimdi şişmiş bir tulum gibi yatıyor odasında. Öldü ölecek diye bekliyorlar başını. Bu ot bir panzehirdir. Al bunu, gidip padişaha annenizi kurtaracağım de. Ola ki seni bağışlar. Gezgin umutsuzca baktı bir tutum ota. Denemekten ne çıkar diyerek zindancıya bağırdı. Güç bela huzura çıkarıldı. Otu kaynatarak suyunu içirdi. Bir çırpıda iyileşiverdi sultan. Padişah, cana karşı can, hayatını bağışlıyorum senin, dedi. Özgürsün. Gezgin gitmek niyetinde değildi. İzniniz olursa şayet bazı sırlar açıklamak isterim, dedi. ve ne olmuş ne bitmiş bütün ayrıntısıyla anlattı. Padişah yeni bir buyruk çıkardı. Kuyumcu bu kez kurtulamayacaktı. Sabahın ilk ışıklarıyla gezginin asılışını seyretmek için kent meydanına gelmişti. Muhafızlar yakalayıp dar ağacına çıkardılar. Şaşkın şaşkın bağırıyordu. ''Bırakın beni, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Suçlu ben değilim, asılacak adam ben değilim.'' Yaşlı bilge beydeba böylece bir öykünün daha sonuna gelmişti. Coşku içinde depşiren şaha baktı. ''Nasıl, eden buluyor değil mi?'' Evet dedi Hint padişahı, Eden bulduğu gibi bu hikaye bize önemli bir ders veriyor. Padişah ölü ulu orta kişilerle dostluk kurmamalı. Beydeba, seni dedi, halkın adına kutlarım padişah. Ne mutlu o halka ki senin gibi akıllı, yetenekli bir hükümdarı var. 13. Bölüm. Kader konuşunca güçlü bir sesle kuşkusuz susarmış insan. Depşeremşah vasiyetin son bölümüne gelindiğinde, hocam dedi, doğrusu vasiyetin anlamakta en çok güçlük çektiğim bölümü burası oldu. Beydeba, anlamakta güçlük çekmen çok doğal diye cevap verdi. Kader ve kaza öteden beri insanların zihninde önemli sorular oluşturmuştur. Depşeremşah, söz gelimi dedi, vasiyette Allah'ın takdirinden öte yol olmadığı biçiminde açıklamalar var. Ne dersiniz? Yaşlı bilgi. Kader konuşunca insan susar padişahım, dedi. Doğrusu da bu. Sözün gelişi bütün bir felsefe tarihi ölüm üzerinde düşünmekten ibarettir. İlk filozoftan günümüze değin ölüm gerçeği hemen her beyni meşgul etmiştir. Gerçekte insanın duyguları sınırsız, istekleri sonsuz. Fakat arzularına ulaşma şansı çoğu zaman az, hatta imkansızdır. Bu da bizi ister istemez olgunluk düşüncesinden uzaklaştırır. Bir bakıma gücümüzden öteye gidemeyiz. Yani sınırlarla kuşatılmışız. O halde kader ve kaza düşüncesine inanmak bizi sonuçta ondan kaçamadığımız mutlak teslimiyetin kucağına iter. Mutlu olmanın belki de tek çıkar yolu budur. Çoğu zaman bilgisiz kimselerin zevk içinde rahat bir yaşantı geçirdiklerini görüyoruz. Akıllı, bilgili kişiler bin bir türlü sıkıntı içinde yaşıyorlar. Sebebi nedir sizce? Bazen olur ki her çeşit araç aciz kalır. İnsanın eli kolu bağlanır. Kendim kazanacağım, bütünüyle ben elde edeceğim derken elimizdekinden de oluruz. Söz gelimi tilki oldukça kurnazdır. Fakat bir elma kurdu gibi olamaz beslenmede. Çoğunlukta aç susuz gezer durur. Demek ki bazı şeyler yalnızca bizim isteğimize ve çalışmamıza bağlı değil. Onları yüce yaratıcı sonsuz rahmetiyle gönderiyor bize. Depşeremşah, bu konuyu örnekleyen bir öykü anlatmanızı rica etsem diye sordu. Yaşlı bilge, sabırlı bir şehzadenin güzel bir öyküsü var, onu anlatayım dilerseniz dedi. Padişah sevinçle kabul etti ve beydeba anlatmaya başladı. Sabırlı Şehzade. Vaktiyle Rum ülkesinin padişahı ölünce tacı tahtı sahipsiz kalmıştı. İki oğlu vardı. Büyüğü baskın çıkarak tahtı ele geçirdi. Kısa zaman içinde saraydakilerin gönlünü kazanarak sultanlığı sağlamlaştırdı. Küçük şehzade ise kaçmakta bulmuştu kurtuluşu. Günlerce aç susuz yol aldı. Nedir bu benim başıma gelenler diyerek keder içinde gezindi durdu. Birinci geceyi uykusuz geçirmiş, sabaha dek düşünmüştü. Geleceği ne olacaktı? Nereye gidecek? Ne iş yapacaktı? Sonunda bu bana Allah'ın takdiri diyerek duruma katlanmaktan başka çaresi olmadığını anladı. Yolda güzellikte Hazreti Yusuf'a yetişebilecek oranda yakışıklı olan bir gençle tanıştı. Acısını onunla paylaştı. Birlikte yola koyuldular. İkinci geceyi daha rahat geçirmişti. Ne de olsa kendisiyle söyleşebileceği bir yolcusu vardı. Derdini anlatabileceği. İki arkadaş giderken bir başka gençle karşılaştılar. Zengin bir tüccarın oğluydu. Ben de katılabilir miyim size deyince, neden olmasın diyerek onu da aldılar yanlarına. Üç arkadaş geceyi bir köyde geçirdiler. Ertesi gün köylü delikanlının biri de katıldı onlara. Böylece arkadaşlık halkası genişledi. 4 kişi oldular. Yola düzüldüler tekrar. Gide gide bir şehre vardılar. Kentin girişinde eğleştiler bir süre. Geçimlerini sağlamak için çalışmaları gerekiyordu. Para kazanmak kolay değildi. Şehzade dışında 3 genç oldukça çalışkan, çaba sahibi insanlardı. Yıllardır köylerinde ekmeklerini taştan çıkarmayı öğrenmişlerdi. Şehzade ise sarayda daha çok el bebek, gül bebek büyütülmüştü. insanın ne kadar çalışırsa çalışsın Allah'ın kendisine takdir ettiğinden fazlasını elde edemeyeceği düşüncesindeydi. Diğer yol arkadaşları şehzadeyi suçladılar. Tembelliğin bir başka adıdır senin bu yaptığın. Evet, Allah'ın takdir etmesiyle olur her şey. Fakat herhangi bir çaba göstermeden tembel tembel oturmakla da bir yere varılmaz, dediler. Şehzade, ben de farklı bir şey söylemiyorum, dedi. Çaba bizden, takdir Allah'ta. Öyleyse ne yapacağımızı kararlaştıralım, dedi birisi. Bir başkası, hepimiz birden kente dalalım. Gün boyu hangi işi bulursak onu yapalım. Akşam gelip kazancımızı paylaşırız, önerisinde bulundu. Olmaz, dedi şehzade. Niçin her gün herkes çalışsın? Yalnızca birimiz çalışırız her gün. Onun kazancını harcarız. Böylece 4 günde bir çalışma sırası gelir her birimize. Bu öneri doğrusu yabana atılamayacak gibiydi. O geceyi aç susuz geçirdiler. Ertesi gün kimin gideceğini kura ile belirlediler. İlkin köylü delikanlı gitti. Kentin sokaklarında, çarşıda, pazarda bir süre gezindi durdu. Acaba en çok neye ihtiyaç vardı bu şehirde diye düşündü. Dikkatini çekmişti. Odun oldukça azdı kentin pazarında, çarşısında. Tabii, neden olmasın diyerek doğruca dağa gitti. Dağ, meşe, pelit, akasya, servi ve çamlarla örtülüydü. Ormanda gün boyu kurumuş ağaç dallarını, yaşlanmış ağaçların dal ve budaklarını kesti. Denk yapıp şehre getirdi. İyi bir bedelle sattı. Kazandığı parayla da bir hayli yiyecek, içecek şeyler satın aldı. Kentin kale kapısından dışarı çıkarken duvara, arkadaşlarına çalışarak yiyecek ve içecek götürenlere ne mutlu cümlesini yazdı. Çalışma sırası genç ve yakışıklı delikanlındı. Kentin daracık sokaklarında gezerken nereye gittiğini anlayamadan yolu üzerinde güllerle süslü bir bahçedeki konak ilgisini çekmişti. Zengin ve soylu bir hanımın konağıydı burası. Pencerede oturan güzel kadın yakışıklı delikanlıyı görünce ansızın gönlünün ona aktığını hissetmiş konağı almıştı. Gün boyu yiyip içtiler, birlikte oldular, neşeli, mutlu anlar yaşadılar. Akşam güneş ışıklarını yeryüzünden çekmeye başladığı zaman konak sahibi kadın delikanlıya 100 altın armağan etti. Ne kadar ısrar ettiyse de kalması için delikanlı, ''Beni bekleyen arkadaşlarım var, mutlaka gitmeliyim.'' diyerek diretmiş ve konaktan ayrılmıştı. Kentin çıkışında kale duvarındaki yazı dikkatini çekti. Kendisi de bir cümle yazdı oraya. Yakışıklı olanlar paraya darlanmasınlar, güzelliğin bir günlük bedeli 100 altındır. 3. gün tüccarın oğluna gelmişti çalışma sırası. O da kentte bir zaman gezindikten sonra tüccarlarla görüştü, onların alışverişlerini izledi. Günlük satışı çok olan malların neler olduğunu hemen anlamıştı. Bedelini biraz sonra ödemek üzere bazı malları aldı. Oracıkta hemen bir miktar kârla satıp elinden çıkardı. Ücretini ödedikten sonra eline geçen parayla yeni eşyalar satın aldı. Onları da elden çıkardı. Bir böyle, iki böyle akşama etmiş, 1000 altın gibi yüksek bir paranın da sahibi olmuştu. Arkadaşları için bazı yemişler, meyveler, içecekler aldıktan sonra kentten çıkarken kale duvarındaki yazıları okumuş, bir cümlede kendisi eklemişti. Ticaret yapan için para kazanmak işlerin en kolayıdır. En az kazancı günde 1000 altındır. Sonunda sıra şehzadeye gelmişti. Arkadaşlar ona kuşkuyla bakıyorlardı. Sarayda el bebek, gül bebek büyümüş bir çıt kırıldım padişah oğlunun bir şey kazanamayacağından emindiler. Üstelik çalışmaktan çok insana yardım eden şeyin talih olduğunu düşünüyordu. Allah'ın takdirinden öteye geçmek imkansızdır görüşündeydi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola düştü şehzade. Kente girdiğinde saray olduğunu sandığı görkemli yapının çevresinde insanların üzüntü içinde toplandıklarını gördü. Yaklaşıp birine sordu. ''Hayrola, nedir bu kalabalık?'' Adamcağız 2 gözlü 2 çeşme ağlıyordu. Kızgın kızgın baktı şehzadeye. ''Bilmiyor musun?'' ''Neyi?'' ''Sevgili padişahımızın öldüğünü.'' Şehzade sustu. ''Öyle ya, herkesin matemde, yasta olduğu bir zamanda öyle ulu orta ortalıkta dolaşmak hiç de akıl kârı değildi. Üstelik onların acısına da ortak olmadan... En iyisi şöyle bir kenarda sessiz sedasız durmak, böylece dikkatlerden de kaçmış olurum diye düşündü. Fakat çok geçmeden şehzadenin tuhaf davranışları saray muhafızlarının gözüne takılmıştı, kuşkulandırmıştı onları. Apar topar götürüp zindana attılar şehzadeyi. Cenaze töreninden sonra vezirler, danışmanlar, komutanlar divanda toplantı halindeydiler. Padişahın hiç çocuğu yoktu. Yerine kimin geçeceği tartışılıyordu. Muhafız başı baş vezire, ''Efendim, tören anında kalabalık içinde kuşkulu davranışlarını gördüğümüz bir genci tutukladık. Korkarım ki casus olabilir. Emir buyurursanız huzurunuza çağırayım. Çağırın, dedi başvezir. Şehzadeyi divan kuruluna getirdiler. Uzun uzun soruşturdular. Şehzade, ben, dedi. Babamın ölümü üzerine ağabeyim ve tahta kimin geçeceği konusunda ayrılığa düşerek ülkemi terk ettim. Böylece başından geçenleri etkileyici bir üslupla anlattı şehzade. Herkes çıt çıkarmadan dinliyordu onu. O denli etkilemişti ki onları, gözlerinde övünç dolu bir ışıltıyla şehzadeye bakıyorlardı. Başvezir sözü aldıktan sonra, ''Sevgili arkadaşlar, izin ve onayınız olursa, böylesine soylu ve akıllı bir şehzadeyi başımızda padişah olarak görme dileğinde olduğumu söylemek isterim.'' Derken diğer vezirler, saray görevlileri de konuştular. Herkes şehzadenin tahta geçmesini istiyordu. Şehzade o geceyi sarayda ülkenin yeni hükümdarı olarak geçirdi. Ertesi gün arkadaşlarını görmeye giderken kentin çıkışındaki duvara şu cümleyi yazdırdı. Allah'ın lütfu ve bağışlaması olmadan insanın bir işi başarması imkansızdır. Beydeba hikayenin sonuna geldiği zaman Allah'ın takdirine inanmak insanı dünyada da yüce makamlara eriştirir dedi. Tepselemşah hikmet hazinesinin tükenmeyeceğini biliyordu. Yaşı bir hali ilerlemiş olan bilgiyi artık fazla yormamak gerektiğini düşündü. Günlerdir hikmetin ışıltılı aydınlığında insan, tabiat, adalet, yönetim, zaman, kibir, iyilik, kötülük, bilim, sanat ve daha nice konuda eşsiz bilgiler edinmişti. Artık ülkesine dönmek, halkının mutluluğu yolunda edindiği deneyimlerle de çalışmak, durmadan, dinlenmeden çalışmak istiyordu. Beni düşüncenin aydınlık dünyasında günlerce ağırladın. Her biri paha biçilmez değerde olan ibretli öykülerinle dünyanın dört bucağında gezdirdin. Şimdiye dek bilmediklerimin gerçekte bilgisizliğin ta kendisi olduğunu öğrettin. Eğer kabul buyurursan küçücük bir armağan sunmak isterim sana, dedi. Yaşlı bilginin tatlı bir gülümseme belirdi yüzünde. Ben, dedi, kanaat köşemde yoksulluğun önüme sürdükleriyle daha mutluyum. Hayatıma dünyanın küçücük bir süsünün dahi girmesini istemem. Sadece anlattıklarımın sizden sonrakilere de ulaşmasıdır arzum. Bu öyküleri, bilgileri bir kitapta toplarsanız, armağanların en büyüğünü vermiş olursunuz bana. Depşelemşah saygıyla elini öptü bilginin. Herkesin kalbi hakikat için çarparmış, dedi. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Sizi de mutlu etmek için kitabın derhal hazırlanmasını buyuracağım. Depşelemşah, Beydeba'ya verdiği sözü tuttu ve elinizdeki kitap aylar süren yorucu bir çalışmadan sonra özenle hazırlandı. Hikmetin aydınlık bir yolu olarak yüzyıllarca insanlara ışık tuttu. Günümüze kadar geldi ışığı. Kim bilir bizden sonraki çağları da aydınlatmaya devam edecektir. Kitabın sonu. (Gülüyor)